Bir Ceza Avukatın Anıları Faruk Erem 1. Kaset 2. Yüz Sayfa 36 Ç. Biz öyle karar verdik. Her konuda olduğu gibi ceza hukukunda da iyimserler vardır, kötümserler de. İyimserlere göre suçluyu kazığınız altından insan çıkar. Amaç suçludaki insanı değil, insandaki suçluyu yok etmektir. Islah edilemeyecek suçlu yoktur. Yeter ki bilim bunun çaresini bulabilsin. Kötümserler bunun karşıtına inanırlar. İnsan suçlu doğmaya görsün. Sosyal koşullar iyi de olsa, kötü de olsa suç işleyecektir. İnsan suçlu doğmuşsa onu önlemek olanaksızdır. İnsan mantığının kendine bu kadar kıymasına az rastlanır. Neyse, elimde olsa bütün ceza yargıçlarını iyimserlerden seçerdim. Adliyede Ağır Ceza Mahkemesi'ne sıramı bekliyordum. Bir evvelki davanın sanığını jandarmalar sürüklercesine salondan çıkartmaya çalışıyordu. Sanığın biraz evvel mahkum edildiği anlaşılıyordu. Sanıkla başkan arasında şu konuşma geçti. Sayın yargıçlarım, pişmanım, iyi insan olacağım. Olmazsın. Neden? Biz öyle karar verdik. 6. Tanrı bizi affetsin. A. Mızrap çocuk. Çocuğun elinden tutmuştu. Çocuğun adı Mızrap'tı. İshak kuşu öttü, adam durdu. Elindeki küçük eli daha kuvvetli sıktı. Seni kurban edeceğim. Et babo. Neden olduğunu biliyor musun? Bilmem, sen bilirsin. Bir defa ağzımdan çıktı. Dönemem. Biraz acıyacak. Seninle cennette buluşuruz. Olur, anamı da getir. İshak kuşu öttü yeniden. Hep öter. Mızrap çocuk kurban edildi. Böyle şey olmaz demeyin. Olur. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 2-9-1964 tarihli kararı. Nikahsız karısından doğan Mızrap, adındaki çocuğu kurban etmek maksadıyla boğazından keserek teammüden öldürmekten sanık ağının bozma üzerine yapılan duruşması sonunda suçun sübutunda ve sanığın bir hadiseyi anlatırsa çocuğu Allah yolunda kurban edeceği şeklindeki inancı ile iş bu suçu işlediği anlaşıldığından bu hususun sanık lehine takdiri azaltıcı sebep olarak kabulüne metbi TCK'nın 450'ye 4 59. maddeleri uyarınca verilen hüküm tasdik edilmiştir. Sonradan duydum. TRT ekibi köye gitmiş röportaj için. Babayı bulamamışlar. Ölmüş. Ölüm nedenini sormuşlar. Yanıt şöyle. İçten çürüdü. B. Yağmur. Komşu köye 3 senedir bol rahmetli yağmur yağıyordu. Akdere köyünde ise kuraklık vardı. Kara bulutlar gökte görünüyor. Köyün üstünden tek damla bırakmadan geçiyor. Komşu köyün tarlalarına gelince sanki hiçbir güç topraktan göğe uzanan bir kol gibi kara bulutun bir ucuna yapışıyor, yere doğru çekiyor, suyunu boşaltıyor, bırakınca bulut telaşla başka bir yöne süzülüp gidiyordu. Başkasının köyüne yağan yağmuru uzaktan seyretmek, karmaşık duygu. Komşu köye 3 yıl evvel bir günlüğüne hoca gelmişti. Geldiği akşam sabaha kadar yağmur yağdı. Köylüler buna uğur saydılar. Hocayı bırakmadılar. Akderililere gelince kuraklık gün geçtikçe artıyordu. Karar verildi. Hocayı kendi köylerine çağıracaklardı. Gizlice haber saldılar. Hoca kabul etti, geldi. Hasan'ın evi iki göz idi. Çocukları da olmamıştı. Ayşe titiz kadındı. Hocaya iyi bakardı. Hoca Hasan'ın evine buyur edildi. Muhtar sıra cetveli yaptı. Her gün bir evden sini içinde hocanın yemeğe geliyordu. Günler geçti. Yağmur seller gibi boşanmadı ama arada bir yağar olmuştu. Hoca hiç dışarı çıkmaz, namazdan namaza camiye giderdi. Başına seccadeden kaldırmıyordu. Ayşe ile hiç konuşmazdı, yüzüne bakmazdı. Evde gürültü istemezdi. Ağır taneli uzun tesbihini hızlı hızlı çekerse hocanın bir şey istediğini anlayan Ayşe hemen koşardı. Hoca isteğini bir kelime ile bildirirdi. Ayşe beklenmedik zamanda gebe kaldı. Hasan biraz şaşırmıştı. Ses etmedi. Çocuk doğdu. Durmadan ağlıyordu. Birinci ayına basmıştı. Ağlaması kesilmedi. Hoca rahatsız oluyordu. Dualarını mırıldanırken birbirine karıştırıyor. Yeniden başlıyor. Yine de karıştırıyordu. Bir gün tesbihinin tanelerini çok sertçe vurarak çekti. Ayşe geldi. Hoca başını kaldırmadan çocuğa cin girmiş dedi. Akşam ırgatlardan evine dönen Hasan'a Ayşe hocanın dediklerini anlattı. Düşündüler. Çaresini hocadan sormaya karar verdiler. Hasan hocanın yanına gitti. Seccadeden başını kaldırmasını bekledi. Cini nasıl çıkaracaklarını sordu. Hoca, çocuğu götürüp dereye basın. Dert birleşmesini geçmeden çıkarmayın. Cini su alıp götürür dedi. Tekrar duasına koyuldu. Çocuğu götürüp suya bastılar, beklediler. Sonra eve getirdiler. Çocuk ölmüştü. Mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını Yargıtay 1. Ceza Dairesi onadı. 7. Eve dönüş. A. Afla çıktı. Beklenmedik zamanda evine döndü. Kadın şaşırdı. Kapıyı açmıştı gecikerek. Koca olsun, dost olsun, iki insan 20 yıl sonra karşılaşmamalı. Neyse, oldu bir kere. Kucaklaşmak ister gibi birbirlerine yaklaşırken kadını aceleyle sakladığı kundaklık çocuk ağlamaya başladı bir kenarda. Adam afallamıştı. Afla çıkan bu adamı, kadını ve küçük çocuğunu öldürmekten suçlu buldular. Savunma cezasının çokça indirilmesini sağladı. Sonuç bana olumlu gözüktü. Bir yabancı meslektaşımın şu anısını okuncaya kadar. B. Adam hapishaneye düştü. Kadın ona mektup yazıyordu. Ümitsiz bir günde kadın bir başkasını tanıdı. Bu adamı hiçbir zaman sevmedi. Fakat ondan çocuğu oldu. Kadın hiç sevmediği erkekten olan bu çocuğu çok sevdi. Ayrıldılar. Evvelki adam hapishaneden döndü. Kadın onu seviyordu. Hiçbir şey saklamamaya karar verdi. Doğruyu söyledi. Adam sendeler gibi oldu, sarardı. Sonra küçücük yatağın başucuna gitti. Çocuk uyuyordu. Uzun uzun baktı. Madem ki senin çocuğun, benim çocuğum sayılır. Lütfen bu iki olayı karşılaştırınız. 8. Terslik. Garip bir illettir terslik. İki türü vardır. Doğuştan tersler, sonradan olanlar, yani bulunamayanlar. Bilim adamları birincilerin gayri kabili tedavi olduğunu söylerler. Ben buna inanmıyorum. Nedeni? A. Kadın. Orkestra çalıyordu. Birden durdu. Dans edenler de durdu. Yere baktılar. Bir adam pistin ortasına yere uzanmıştı. Upuzun. Göğsüne bir bıçak saplanmıştı. Garsonlar koşuştular. Tanımışlardı. Yandaki masada ufak tefek sarışın, dalgın bakışlı bir kadınla oturan adamdı bu. Kadın kapıdan çıkarken yakalanmıştı. Soruşturma başladı. Otopsi raporu geldi. Öldürülen erkek giysileri içinde bir kadındı. Katilin cezaevinde bana söylediklerini ayrıntılarıyla yazmayacağım. Özeti şu. Aç, kimsesiz, sokakta dolaşırken tanışmışlardı. Onu evine götürmüştü. Yedirmiş, giydirmiş, sonra bu işe alıştırmıştı. Önce fark etmemişti. Bir soru sonra geçince o zamana kadar duygular yoğunlaşmıştı içinde. Ondan da kendisinden de tiksiniyordu artık. O gece erkekle dans eden kadınların yüzlerindeki mutluluğu, bakışlarındaki doğallığı, soyluluğu gördükçe çıldırmış gibi oluyordu. Saksafonun çığlık kopardığı sırada kendisinin attığı çığlığı gürültüden kimse duymadı. Dans ederken bir masanın aldığı bıçağı bu sırada saplamıştı. B. Erkek. Bir yabancı meslektaşımın anılarından okumuştum. Bölgesinde çok tanınmış bir öğretmendi. Ahlak dışı bir durumda yakalandı, tutuklandı. Suçunu ikrar ediyordu. Duruşmaya çıkacaktı. Hapishanede kendisini görmeye giden avukatına hayatının bu çirkin yönünün nedenlerini yazmak istediğini söyledi. Kağıt kalem istedi. Avukat getirdi. Suçlu bütün hayat boyu eski usulle mürekkep hokkası kullandığını söyledi. Avukat ertesi gün istenen şeyi götürdü. Bir gün sonra hücreyi açan gardiyan duvarda kocaman bir mürekkep lekesi gördü. Öğretmen hokkanın cam kırıklarıyla bileklerini kesmişti. C. İtiraf. Meslekte en sorumlu davranış sanığa suçunu itiraf et demektir. Bu sorumu mesleğin dışındakiler pek kavrayamazlar. Anlatmak o kadar güç ki. Çorum'dan Amasya'ya gitmek için yola çıkarsınız. Mecit gözünde sonra yol sağa döner. Efendi köyüne varırsınız. Köyün sırtı kayalara dayalıdır. Önünde elma ağaçları, ekim, pancar, tarlalar uzayıp gider. Köy varlıklıdır. Köyün sevilen yaşlı en zengin adamıydı Hüssem Ağa. Evliydi. Karısı 4 yıl evvel Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Bir oğlu vardı. İsmi Hakkı. Hüssem Ağa'nın evine her sabah işlerini görmek üzere gelen yaşlı kadın hastalanınca yerine genç kızı Fikriye gelmeye başladı. Hüssem Ağa'nın gönlü kaydı Fikriye'ye. Evlendiler. Fikriye'ye ilişkin bazı kötü söylentiler vardı köyde. Fakat bunlar Hüssem Ağa'nın kulağına gelmemişti. Hakkı biraz buruktu, söz etmedi, babasının elini öptü, izin istedi. Evi terk etti, köyün öbür ucuna bir eve gitti, yerleşti. Fikriye çok iyi baktı yaşlı kocasına, bir dediğini iki etmedi. Her akşam Hüssem'in romatizmadan ağrıyan ayaklarını ovar, yatırır, uyuyunca ayak ucuna serdi, yatağa uzanırdı. Sabahleyin kalkar, uyuyan Hüssem Ağa'yı kayalıkla bakan pencerenin önüne oturtur, yaptığı kahveyi götürürdü. Hüssem Ağa pencerenin önünde kahvesini yudumlarken ayakta beklerdi. Arada izin ister, annesini görmeye gider gelirdi. Bir sabah pencere önünde kahvesini içen Hüssem Ağa'ya kayalıklardan ateş edildi. Hüssem Ağa oraya yere çöktü. Jandarma olaya el koydu. Tek tanık Fikriye'ydi. Silah sesinden sonra koşmuş, elinde uzun namlulu silahla kaçarken Hakkı'yı görmüş, tanımıştı. Hakkı tutuklandı. Hüsam Ağa'nın kafasına rastlayan kurşun otopside çıkarıldı. Emaneti alındı. Hakkı ile uzun uzun konuştum. Bana babasını öldürmediğini söylüyordu. Keşif yapılmasını istedim. Çorum Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Keşif aleyhimize sonuçlandı. Fikriye'nin dediği yerden yapılan atışla Hüsam Ağa'ya kurşun rastlayabilirdi. Cezaevine gittim. Hakkı'ya durumu anlattım. İtiraf etmesi gerektiğini, eğer itiraf ederse belki cezanın indirilebileceğini söyledim. Tepkisi sert oldu. Ben babamı öldürmedim dedi. Diretti. İtiraf etmesi yolundaki sözlerimden alınmıştı. Beni hor gören anlamlı sözlerimle kırıldım. İnanmadığım bir savunma yaptım. Mahkeme ölüm cezası vermedi. Cezayı müebbete çevirdi. Hüküm yargıtayca onandı. Bu olaydan sonra bir gün Çorum'a gitmiştim. Avukatlarla hakimlerin yemeği vardı. Beni davet ettiler. Sofrada yerim hükmü veren Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın yanına düşmüştü. Konuşurken söz davadan açıldı. Başkan, böyle bir savunma yapmamalıydınız dedi. Üzüldüm, cevap vermedim. Aradan 2 yıl kadar geçti. Bir gün Çorum'dan Hakkı'dan telefon geldi. Beni çağırıyordu, gittim. Hakkı'yı savcı çağırmış, olayı tekrar sormuş. Bir adamın geldiğini, Fikri ile dost olduğu sırada kendisini Hüsam Ağa'yı öldürmeyi önerdiğini, Ağa ölünce malları kendisine kalacağını, evleneceklerini söylediğini, inandığını, sabahleyin kayalıklardan ateş ettiğini, olaydan bir süre sonra Fikri'nin sözünü tutmadığını, Efendik'teki tüm malları satarak Amasya'da Yeşilırmak kenarında bir evde başka bir erkekle yaşamaya başladığını bildirmiş. Ateş ettiği uzun namlu silahı da teslim etmişti. Savcı ile konuştum. Savcı bu adama inanmamış. Teslim edilen tüfekle Hüsam Ağa'nın kafasından çıkarılan emanetteki mermiyi adli tıpa göndermiş, rapor istemişti. Bir süre sonra adli tıptan rapor geldi. Balistik şubesi merminin bu tüfekle atıldığını bildiriyordu. Yargılamanın yenilenmesini istedim. Hakkı beraat etti. Aynı gün tahliye emrini cezaevi girişinde bekledim. Beraber çıktık. Hakkı bana döndü. Sen itiraf et dedin. Ben babamı öldürmemiştim. Şimdi inandın mı dedi. Cevap veremedim. Hakkı'nın sesinde beni kınayan, hor gören bir anlam vardı. Tıpkı Ağır Ceza Başkanı'nın sözlerindeki gibi. 9 Avukat ve Hakim. Ünlü bir Fransız avukatı olan Tolemon şunu anlattı. Genç bir avukattım. Karşı tarafın avukatı İçişleri Bakanı'nın yeğeniydi. Mahkemeye bir genelge ibraz etti. Davasını birkaç gün evvel İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bu genelge ile ispata çalışıyordu. Ben savunmamı yaparken mütemadiyen sözümü keserek genelgeyi hatırlatıyordu. Hakim kızdı. Sizin genelgeniz ne kanun ne de içtihattır dedi. Biraz evvel ibraz edilen genelgeyi sepete attı ve bana dönerek devam ediniz dedi. Sonunda davayı kazandım. Bu Fransız avukatın anısı bana kendi başımdan geçeni hatırlattı. Zamanın iktidarınca tutulan bir kişinin avukatı idim. Bir gün müvekkilim beni çağırdı. Emniyetçe hazırlanan bir raporu nasıl olduysa eline geçirmişti. Mahkemeyi ibraz için bana vermek istedi. Almadım. Zabıta ile temasta bir avukat gibi gözükmek istemediğimi söyledim. Ertesi gün müvekkilim beni azletti. 10. Kendi kendini cezalandırmak. A. Felç. Küçük çocuğu felçliydi. Kadın karakola başvurdu. Çocuğu başına vurmak suretiyle öldürdüğünü söylüyordu. Felçli çocuğa bakmaktan usanmıştı. Rapor geldi. Çocuk mangalın üstüne düşmüş, yanarak ölmüştü. Kadın muayeneye sevk edildi. Çocuğuna çok iyi bakan, onun yanına hiç ayrılmayan anne o gün bir alışveriş için dışarıya çıkmış, döndüğünde çocuğunu ölü bulmuştu. Kendisini cezalandırmanın yolunu yalan ikrarda bulmuştu. B. Resim. Zabıta yakalanamayan suçluların resimlerini gazetelere verir. Bu zabıtanın halktan yardım istemesidir. Bu tutumun eleştirilecek bir yanı yok mu? Suçlu ile halkı karşı karşıya getirmekle ne kazanılır? Bilinmez. Asıl bilinmeyen ne kaybedilir? Olay. Geldi. Gülhane Parkı'nın ağaçlarının sık yiyenin en arkasındaki sıraya oturdu. Yorgundu. Ayakkabılarını çıkardı. Gün batmıştı. Elindeki gazetenin bir sayfasını yırttı. Tozlu ayakkabılarını sildi. Başını elleri arasına aldı. Bir süre düşündü. Sonra başını kaldırdı. Bakışları tuhaftı. Yere tükürdü. Ayakkabılarını sıranın başucuna koydu. Üstüne mendili serdi. Başucuna koydu. Uyudu. Sabaha karşı parkın bekçisi onu gördü, dürttü. Uyandıramadı. O tarihlerde Adli Tıp Kurumu Gülhane Parkı'nın karşısındaydı. Morga kaldırdılar. Cebindeki gazetenin ilk sayfasında aranan katilin resmi vardı. Onun resmiydi. Morg raporu. Ölüm nedeni saptanamadı. C. hayal ve gerçek. Karadeniz yörelerinde iki köy vardır, Giresun'a yakın. Aralarında bir dağ çukuru, uçurum gibi, içi yeşillik ve derin. Dibinde yukarıdan bakınca ağaçtan görünmeyen, sesi duyulan ince bir dere akar, denize doğru. Her iki köyün ortası ormandır. Köyün birinden öbürüne gitmek için sahile kadar inmek, sonra öbür köye kadar yamacı tırmanmak gerekir. Yaya 2 saat kadar. Uçurumun kenarındaki evin oğlu Recep askerden yeni geldi. Gün doğuşu alacakaranlıkta karşıya bakarken öbür köyün uçurumuna yakın yerindeki evin önünde bir kadın gördü. Beyazlar giyinmiş. Bundan sonra her sabah Recep aynı yere gelir karşıyı seyrederdi. Bir gün elini başına götürdüğü sırada karşıdaki kadın da aynı şeyi yaptı. Bazen sis basar göz gözü görmez olurdu. Sis dağılmaya başlayınca beyaz giyinmiş kadın hayal gibi yavaş yavaş ortaya çıkardı. Nihayet Recep karar verdi. Anasını karşı köye görücüye gönderdi. Kızı istediler, verdiler. Anası biraz yadırgadı. Kız bu kadar çabuk verilmezdi. Birkaç gün sonra çeyizleriyle birlikte gelin kız at sırtında geldi. İsmi Fındık Kız'dı. Günler geçti, Fındık Kız hiç konuşmuyor, sadece Recep'in dediklerini yapıyordu, sessizce. Bir gariplik vardı üzerinde. Bazen gözleri bir yere takılır, saatlerce hiç kıpırdamadan dururdu. Recep seslenince irkilir, yerinden fırlardı. Arada bir Recep'in yanına sokulur, gözlerinin içine bakardı, sevgi ve hüzünle. Zaman geçti, Recep huzursuzdu. Belki değişir diye çocuk yapmalarına karar verdiler. Bir çocukları oldu. Fındık Kız hiç değişmedi, konuşmadı. Nihayet Recep karısını, çocuğunu aldı, öbür köye götürdü. Fındık Kız'ı babasına teslim edip köyüne döndü. Bir hafta kadar sonra bir sabah Recep'in kapısı çalındı. Fındık Kız kucağında çocuğu, üstü başı perişan yürüyerek gelmişti. Recep kadını kovdu. Fındık Kız ağlayarak birkaç adım yürüdü. Sonra döndü. Bir şeyler söylemek istiyordu, söyleyemiyordu. Çocuğu babasına doğru fırlattı, Recep tutamadı. Çocuk yere düştü. Başı taşa çarptı, öldü. Fındık Kız tutuklandı. Ağır cezada dilsiz dinlenebilen tercüman aracılığıyla güçlükle yargılandı. Evlat öldürmekten. Dava uzun sürdü, hüküm giydi. Temiz ettik. Yargıtay tedbirsizlikle ölüme neden olmaktan kararı bozdu. Tahliye kararı verdi. Sonradan öğrendim. Fındık Kız her sabah evinden çıkar, ormana gider, bir meyve ağacının dibine oturur, bir odun parçasını çocuk tutarcasına kucağında sallarmış saatlerce. 11. Tetiği başkasına çektirmek. A. Sizi cezalandıracak kanunu biliyor musunuz? Erzincan dağları birbirine hem çok uzaktır hem de çok yakın. Bir dağdan bağırsalar öbüründen duyulur sanırsınız. Biri hey diye bağırsa yakınlaşır, hey hey sürüp gider. Yassı taşı durgun suda sektirircesine. İşte Elif, Munzur eteğinde ismi lazım değil bir köyün en güzel kızıydı. Küçük yaşta evlendi. Gencecikken 4 çocuk anası oldu. Sonra sıkıntılar. Kocası Mustafa Almanya'ya işçi yazıldı. Sırası geldi gitti. 4 sene geçti aradan. Bir gün döndü Mustafa. Altında elden düşme araba, yanında sapsarı bir Alman kızı Helga. Baba, ana, konu, komşu ve Elif de ne diyeceklerini şaşırdılar. Mustafa seslendi. Kız Elif, çabuk ol, gavur kızı yıkanmak istiyor, yoruldu yolda. Kumu olur olmasına ama gavurdan da olur mu? Her şey o kadar değişti ki. Sıcak su hazırlandı. Alman kızı tekneye alışmamış, yıkanamadı. Musta, Musta diye sokulup ağlıyordu. Dönüş günü geldi. Mustafa büyüklerin elini öptü, dualarını aldı. Sıra Elif'e gelmişti. Bebelere sordu. Samanlıkta seni bekliyor dediler. Mustafa Elif'in kendisine daha yakından, gözlerden uzak vedalaşmak istediğini sandı. Doğrusu iyi davranmıştı Alman kızına, hizmet etmişti, başı eğik, sessizce. Mustafa birkaç iyi söz etmeye karar verdi. Samanlığa doğru yürüdü. Erzincan köylerinde samanlıkların kapısı dışa açılır. Kapının önüne geldi. Elif, aç dedi. Elif yumuşak bir sesle, sen aç ağam dedi. Mustafa kapıyı çekti, bir ses geldi boğuk. Elif çiftenin tetiğini eliyle eğirdiği en kalın yünle samanlığın kapısına bağlamış, namlusunu ağzına dayamıştı. Kafası parça parça olmuştu. Mustafa'yı karısını öldürmekten yargıladılar. Dava uzun sürdü. Sonunda onun öldürmediğini ispat edebildik. Beraat etti. Tahliye olduğu gün yanına geldi. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu olay bana bir yazarın buna benzer bir olayı yargılayan hakime söylettiği sözleri hatırlatır. Hakim beraat kararı verir. Sonra sanığı yanına çağırır. Sorar. Sizi cezalandırılacak bir kanun biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hakim cevap verir. Ne yazık ki ben de bilmiyorum. B. Kaçak. Polis memuruydu. Bir cezaevi kaçağını vurmuştu. Kaçağın cebinde bir tabanca bulundu. Namlusuna sürülmüş bir mermi ve şarjöründe 4 fişek. Yalnız öldürülen kaçağın elindeki Smith & Wesson toplu tabancada ne mermi ne de boş kovan vardı. Savcı polis memurunu zamanından evvel ateş ettiğini ileri sürüyor ve cezalandırılmasını istiyordu. Davasını almadan evvel bana olayı anlatmasını istedim. Katilin işgalini vermişlerdi. Dikkatli olun, tehlikelidir demişlerdi. İhbar alınmış. Katil bizim bölgede görülmüştü. Bir kış gecesiydi. Devriye geziyordum. Rastladım. Eşgali uyuyordu. Silahımı çekip dur dedim. Bir el ateş etti. Kendimi köşe başındaki duvara siperi attım. Bağırdım. Teslim ol yoksa vururum dedim. Bir duraklama olmuştu. Başından çıkardığı kasketi sokağın ilerisine doğru attı. Ve kaskete ateş etti. Kasket yerinden oynadı. Bak dedi. Nişancıyım. Kendini kolla. Beni vurursun, tekrar katil olursun. Ne çıkar? Ben kaçmak için seni vuracağım, sen kanun adına beni vuracaksın. Arasında fark var mı? Bırak gideyim, senin çoluk çocuğun vardır elbette, sana yazık olmasın. Ya senin çoluk çocuğun yok mu? Ben seni öldürürsem onlara yazık değil mi? Onları sevmiyor musun dedim, boğuk bir sesle cevap verdi. Karım da vardı, iki çocuğum da. Hele küçüğünü çok severdim. Üçünü de öldürdüm. Zaten karım da bunu istemişti. Bizi kurtar demişti. Peki neden kendini öldürmedin? Sen bunu anlayamazsın. Sen hiç aç kaldın mı? Süründün mü? Kendini de öldürseydin ya. Toplu tabancayı şakağıma dayadım. Kurşunların hesabına yanılmışım. Patlamadı. Sonra beni yakaladılar. Öyleyse niye kaçtın hapishaneden? Hapishanede insan kendini öldüremiyor ki. Biraz duraklama oldu. Katil bir şeyler yaptı, anlayamadım. Birden fırladı, karşıma dikildi. Toplu tabancasını çekti. Tak diye tetiğin düştüğünü duydum. Silah patlamadı. Toplunun horozunun tekrar kalktığını görür gibi oldum, ateş ettim. Şöyle bir döndü, yere düştü. Tekrar ateş eder korkusuyla üstüne atıldım. Üstünü aradım. Cebinden bir tabanca çıktı. Baktım, namlusuna sürülmüş mermi vardı. Elindeki toplu tabancayı aldım, namlusunu aşağı kıvırdım. Baktım, boştu. Toplu tabancalarda atılan mermilerin kapçıkları haznede kalır. Hazne boştu. Şaşırdım. Yere çömeldim. Başımı dizine koydum. Neden bunu yaptın dedim. Mırıldandı. Ben karımı çocuklarımı öldürmüş sayılmam. Sen de beni öldürmüş sayılmazsın. Sağ ol. Ellerin dert görmesin dedi. Başını hafifçe çevirdi. Soluğu kesildi. Dava kısa sürdü. Polis memuru beraat etti. Duydum meslekten ayrılmış. Şimdi başka bir iş tutuyor. Arada mektuplaşırız. C. Ruhsatlı tabanca. Yıl 1969. Bir meslektaşım kendisine tabanca taşıma ruhsatını verilmesi için resmi makamlarca aracı olmasını istedi. Silaha meraklıymış, hatırladım. Fakültede kendisinin hocasıydım. Daima 10 numara alıyordu. Ümanist doktrini çok iyi kavramıştı. Ruhsatı aldık. Bir gün intihar ettiğini öğrendim gazetelerden. Mektubu haberden sonra geldi. Yazdıkları şu: sizin aldığınız ruhsatlı tabanca ile hukuka uygun olarak kendimi öldüreceğim. Maksadım size en uygun ceza ile cezalandırmak. Verdiğiniz ümanist doktrin karışımı duygusal 10 numaralarında, bundan sonra insanları aldatmayınız. Ellerinizden öperim. Bana en çok acı veren anı budur. Yine de ümanist doktrini sürdürmek çabasındayım. Yanılıyorsam beni affetmesini niyaz edeceğim bir kudrete. O kadar çok inanmak istiyorum ki. Ç. Mertlik. Bana sıkı sıkıya tembih etmişti. Suçsuz olduğunu savunamayacaktım. Halbuki içimde suçsuz olduğu hakkında kuvvetli bir inanç vardı. Dediğini yaptım. Mahkeme kıskançlık dedi, cezayı indirdi. Sonra da bu olayı unuttum. Bir gün başka bir iş için cezaevine gitmiştim. Ona rastladım. Kalemde çalışıyordu. Uslanmış, hükümler ile kalemde çalıştırılır. Bir çeşit mükafat. Bana bir kahve ısmarladı. Hapishane kahvesinin tadı bir başkadır. Koyu ve acı olur. Eski olaydan söz açıldı, anlatayım dedi. Bir gün yanıklar yokuşundan aşağı iniyordum. Yolda kimseler yoktu. Baktım bir kadın bir adama sarılmış, paramı ver diye bağırışıyordu. İşi anladım, yanlarına gittim. Adama bir yumruk attım, cebinden cüzdan alıp kadına parasını verdim. Cüzdanı iade ettim. Adam korktu, kaçtı. Sonra kadınla dost olduk, çok iyi geçiniyorduk. O akşamları işe çıkardı. Bir süre sonra aksileşmeye başladı. Kadın kısmı aşık olursa aksileşir, beklemeli. Bir sabah yanımdan sessizce kalktığını hissettim. Baktım belimdeki kama yerinde yoktu. Hemen fırladım. Yolun başına geldiğim zaman bir adamın yanına attığı tokatın sesini duydum. Onlara doğru koşarken adam yere düştü. Göğsünde benim kama saplanmış duruyordu. Kadına ne yaptın diye bağırdım. Kamayı çektim. Kadın adamın üstüne kapandı. Başladı ağlamaya. Ölene gözüm ilişti. Yakışıklı delikanlıydı doğrusu. Nasıl oldu bilmem. Bir polis ile bir bekçi yanımızda belirdi. Polis sordu. Niye yaptın be Ahmet? Sabıka az değil ki. Polisler beni tanır. Söyleyecektim. Gözlerim kadının gözlerine değdi. Gece gibiydi gözleri. Diyemedim. Peki cezaevine gelince kadın seni aradı mı diye sordum. Önceleri her ziyaret günü gelirdi. Arada bir para sigara gönderirdi. Sonra arası uzadı, gelmez oldu. Ama gam çekmiyorum sanma. Gece gibiydi gözleri. Güzel kadındı. Unutamıyorum. D. Kanun. Ergani deyince bakır, Zonguldak deyince kömür, Çeltek deyince lignit gelir insan aklına. Kural. Yasalar ülkenin her yerinde aynı biçimde uygulanır. Ya toprak altında? Durmadan kesik kesik çalan siren, çoluk çocuk, kadınlar koşuşur kuyunun çıkışına. Daha sonra asansör çalışır, çıkanlar yakınlarına doğru giderler koşarcasına. Kucaklaşırlar. Kurtulanlar sevinçle uzaklaşır. Her seferinde bekleyen 5-10 kişi kalır geride. Kim kusurluydu bilemiyorum. Olay toprak altında. Maden ocağında olmuştu. Ana damardan yeni bir göz açılıyordu. Genç mühendis durakladı. Vardiya çavuşuna güvenlik direklerini neden çapraz vurduğunu sordu. Çavuş biraz alaylı, biraz da kabaca, bu böyle çatılır dedi. Mühendis kızmıştı. Çavuşa bir tokat attı. Çavuş tabancasını çekti, ateş etti, tutturamadı. İkinci kez ateşleyemedi. Bir anda toz toprak ve gürültülü birbirine karıştı. Çökük yankıdan. 5 kişi ölmüş, mühendis ile vardiya çavuşu kurtulmuştu. Mühendise attığı tokattan ceza verdiler. Çavuşa verilecek ceza çok tartışıldı. 5 kişinin ölümüne sebep olmaktan mı yoksa mühendisi öldürmeye kalkışmaktan mı ceza verilecekti? Kanunda bir kural vardır. Bir eyleme 2 ceza verilmez. Hangisi daha ağırsa o verilir. Mahkeme kurala uydu. Öldürmeye kalkışmaktan ceza verdi. Ölenler için işletme büyük bir cenaze töreni düzenledi. Müdürün söylevi çok dokunaklı oldu. Ağlamayan kalmadı. Ölenlerin geride bıraktıkları için açılan tazminat davasına gelince dava kazanılamadı. Olay ocakta olmuştu fakat iş kazası değildi. Çavuşun kişisel kusurundan işletme sorumlu tutulamazdı. Ne diyelim, kanun böyle. Kanun her ülkenin her yerinde aynı biçimde uygulanır. Toprak altında da. Suçlu kim? Niğde Aksaray'dan Ulukışlı'ya gitmek için Hasan Dağı'nın eteğinden geçilir. Kış gecelerinde dağın başı karla örtülü, gündüz gibi aydınlık, etekleri karanlıktır. Hangi yönden bakarsanız bakın, dağ aynı yükseklikte, aynı görkemde, çok kez başı bulutlu, çember içindedir. Ulukışlı yönünde bir köy, dağının arkasında, Nevşehir'e bakan yönde bir köy vardır. Olay gecesi Ulukışlı yönündeki köyün en kenarındaki evin ışıkları söndü. İki adam çıktı evden. Biri uzuncaydı, elinde tüfek vardı. Öbürü daha kısa boylu, baba oğul. Kimseye görünmemek için sessizce yürüdüler. 3 saat kadar. Epey yol almışlardı dağın çevresinde. Oğul babasını kolunu tuttu. Bağışla baba dedi. Yanıt şöyle oldu. Yoldan dönülmez oğul. Birkaç saat sonra Nevşehir yöresindeki köye geldiler. Bir eve yaklaştılar. İçeride idare kandili yanıyordu. Baktılar. Bir erkek bir kadın uyuyordu. Baba oğlunu silahını verdi. At dedi. Oğul silahı aldı, yöneltti, titriyor, ateş edemiyordu. Kadın annesiydi, babası silahı aldı, ateş etti. Odadaki adam kalkar gibi oldu, sonra düştü. Kadın uyanmıştı. Kapıya doğru kaçarken ikinci mermi ona rastladı. Silah sesini köydeki köpekler hep birden havlamaya başladılar. Kaçan baba oğul 2 saat ötedeki jandarma karakolu önüne yaklaştıklarında gün ağrıyordu. Baba tüfeği oğluna verdi. Ananın ve o adamın kaçtığı namus meselesinden öldürdüğünü söyle dedi. Oğul babanın elini öptü, baba oğlunun bağrına bastı. Biraz sonra oğul karakola yürüdü. Kapıda bir nöbetçi vardı. Karakolun ışıkları yandı. Mahkeme de oğul suçu kendisi işlediğini savundu. Ceza verdiler, yaştan indirildi. 12 kan davası. A. Yorozburnu. Akçabat Deniz Feneri Yorozburnu'nda bir kayanın üstündedir. Yanından karayolu geçer. Arkadaki sırtlardan bir tuhaf görünür, hele denizi sis inerse. Geceleri yanıp söner telaşla. Trabzon'dan Rize'de davalarım olur ara sıra. Akçabat Feneri'nin önünden geçer, hep düşünürüm. Temel ile Murat'ı. Karayolun öbür yanında 2 fındık bahçesi vardır. Birbirine bitişik. Kalın bir çitle ayrılmışlardır. Her 2 bahçenin dibinde 2 mezar vardı. Taşları kireçle boyalı. Bembeyaz. Sağdaki bahçenin oğludur Temel, soldakinin Murat. Olay adliye şöyle ulaştı. Bodur ormanlık içinde bir alanda iki çocuk koma halinde bulundu. Birbirine sarılmışlardı kardeşçe. İkisi de ağır yaralıydı. İkisinin de elinde birer tabanca vardı. Biri Browning, öbürü Kırıkkale. İkisi de yeni atılmıştı. Namlu barut kokuyordu. Hastaneye kaldırdılar. İkisi de kurtarıldı. Yargılandılar. Ben Temel'in avukatıydım. Yaşlı bir meslektaşım vardı Karadeniz'de. O da Murat'ın avukatıydı. Karşılıklı meşru müdafayı savunduk. İkisi de beraat etti. Olayı Temel bana sonradan şöyle anlattı. Kendi bahçelerindeki mezar babasının, öbür bahçedeki mezar Murat'ın babasının. Kan davası varmış aileleri arasında. Dedeleri de böyle ölmüş. Temel daha küçük yaştayken annesi onu babasının mezarına gönderirmiş. Git bak, baban sana bir şey yollamış mı dermiş. Her zaman bir şey bulunurmuş taşın üstünde. Bazen bir çift kundura, bazen urba, daha başka şeyler. Anası ağlarmış zaman zaman. Sandıktan çıkardığı kanlı gömlekle silermiş gözyaşlarını. Bazen dayısı evlerine geldiği zaman hep babasından söz edermiş. Kahpece vurmuşlar. Dayısı utancından kahveye bile çıkamıyormuş. Bir gün ihtiyar amcası gelmiş, anlatmış mezarın yanında geçerken. Taşın kenarına oturmuş, bir ses gelmiş derinden, babasının sesiymiş. İçim yanıyor, kanımı arayın diye yalvarıyormuş. Amcası mezara eğilip seslenmiş, oğlum büyüyor, sabret, rahat edeceksin demiş. Bunlar konuşulurken annesi onun saçlarını okşarmış, yiğit oğlum dermiş. Bir gün Temel babasının mezarının yanına gittiğinde öbür bahçede Murat'ı da babasının mezarı başında görmüş. Çit kenarına gelip konuşmuşlar. Birbirlerine içlerini açmışlar. Evlerinde olanları birbirlerine anlatmışlar. Arkadaş olmuşlar. Bir gün Temel'in annesi acele dayısını çağırtmış. Ormanın dibinden silah sesleri geliyormuş. Dayısı dinlemiş. Bu talim atışı aralıklı. Murat'ın silah talimi yaptırıyorlar demiş. Ertesi gün Temel'i dayısı almış. Deniz kenarına kayalıklara götürmüş. Tabanca kullanmasını öğretmiş. Sonra talime başlamışlar. Dalgaların sesinden silah sesleri duyulmuyormuş. Ertesi gece herkes uyuduktan sonra Temel çitin yanına gitmiş. Kendisini bekleyen Murat'a anlatmış olanları. Sonu ne olacak diye birbirlerine sormuşlar. Anlaşamamışlar. Bir gün dayısı Temel'e vakit geldi demiş. Ormanda bir düzlükten sonra patika ikiye ayrılır. Biri Murat'ın, öbürü Temel'in bahçelerine gidermiş. Temel pusuya yatmış. Dayısı ne yapacağını iyice anlatmış. Bir süre sonra gizlendiği pusu yerinden Temel, Murat'ın amcasını ona karşı pusuya yatırdığını görmüş. Büyükler çekilip gittikten sonra Temel ile Murat gelip bir meşenin altına oturmuşlar. Ne yapacağız diye düşünmüşler. Çaresiz. İkisi de yerden birer taş almış. Kim daha uzağa atarsa evvela o ateş edecek. İkisi de kasıtlı, güçsüz atmışlar taşları. Murat'ınki aşağı yuvarlanmış kendiliğinden. Düzlükte 20-25 adım birbirinden uzaklaşmışlar. Murat ateş etmiş. Temel'in ciğerlerine ateş düşmüş, kanının aktığını duymuş sıcaklığından. Murat bağırmış, ateş etsene diye. Temel'in eli titriyormuş, ateş edemiyormuş. Zorlukla ateş edebilmiş. Sonra ikisi de yere düşmüş, dermansız. Sürünerek birbirinin yanlarına gelmişler. Kardeşçe sarılmışlar birbirlerine. Cezaevinden çıktıktan sonra ikisinin de evlerine dönmedi. Dava uzun sürmüştü. İkisi de büyüdü. Karadeniz'de iki delikanlı oldular, uzun ve sarı. Almanya'ya işte gittiler, arada mektup alırım. İkisi de ustabaşı olmuş. Aynı torna tezgahında çalışıyorlarmış. Hiç dönmemek için çare arıyorlarmış. Belki de bulmuşlardır. B. Linç. Gürgen köyü ormana hemen hemen bitişiktir. Karşıdaki yarı kayadan rüzgara ormana doğru eser. Ağaçlar güneye doğru eğiktir. Yön gösterir rüzgar esmese de. Ormanda gece kırdakine benzemez. Kara ağaç erken uyur. Çam kokusu uyanık. Ağaçlar gece yaşar, gece ölür. Gövdesi çürümüş ağaçların yere çakıldığını gündüzün gören olmamıştır. Düşen bir yaprağın yerde çürümüş yapraklara katılması bir olaydır. Bir sürüngenin hışırtısı, kirpiyle yılanın boğuşması, kaçan ve kovalayan sesler sürüp gider. Her çığlığın ardında bir süre sessizlik. Orman kendini dinler gibidir. Sessizlik uzun sürerse korkulur. Evvela başka bir korku. Kavruk, sonra keskinleşir. Soluk bir aydınlık ağaçlar arasından süzülür. Orman canlıların ayak sesleri, hızlı kaçış. Birden orman aydınlanır, yangın. Gürgen köyüne bitişik orman yanıyordu. Köylüler evlerinden fırladılar. Yangına karşı dizildiler şaşkın. Sıcaklık yüzlerine vuruyordu. Şimdiye kadar görülmemişti rüzgarın yön değiştirdiği. Rüzgar ormandan yarık kayaya doğru esiyordu. Alevler köyün ucundaki evleri sardı. Köylüler ormanı kimin yaktığını bilirler söylemezler. Bu kez öyle olmadı. Kenarda duran bir köylüye gözler dikildi. Ertesi gün savcılık el koydu. Bu bir linç olayıydı. Köy yanmıştı. C. Kan davasının bitişi. Bozüyük'ten Bursa'ya giden karayolu Muratdere köyünü ikiye ayırır. Sağda kalan evlerin en sonuncusunda Ali oturur. Eşi Ayşe ile. İki çocuk verdi Ali'ye. Üçüncüsünü bekliyordu. Ali Muratdere'ye Bingöl'den kaçıp gelmişti. Kan davasında öldürülmek sırasının kendisine yaklaştığını anlamıştı. Küçük bir tarla aldı, birkaç hayvan yetiştirdi. Ayşe ince, uzun, gözü sürmeli genç bir kadındı. Beyaz yünden ördüğü çorapları Ali bir ikinci torbaya koyar, Bursa'ya götürür, toptancıya satar, evine bir şey alır dönerdi. O gün de böyle oldu. Dönüşte otobüsten benzincinin önünde indi. Benzinci onu tanırdı. Ali ağa, hemşerin gelmiş, evini sordu, gösterdim dedi. Ali sarardı. Bir şey demeden evine doğru yürüdü, yaklaştı. Evin kapısı açıktı. İçeri girdiğinde Ayşe yerde yatıyordu. Gözleri ve ağzı açıktı. Sağ şakağından giren kurşun soldan çıkmıştı. Ali titreyen elleriyle Ayşe'nin göz kapaklarını indirdi. İçerideki odaya girdi. İki çocuğu da öldürülmüştü. Sonrası bildiğimiz gibi. Jandarma soruşturması, savcı, otopsi. Kimden kuşkulandığını Ali'den sordular. Ali kimin yaptığını biliyordu, söylemedi. Bilmiyorum dedi. Ayşe çocuklarıyla beraber köy mezarlığına gömüldü. Ali ortadan kayboldu. Ben Ali'yi Bingöl cezaevinde tanıdım. Olayı anlattı. Kan gütme bitti, hepsini öldürdüm diyordu. Birden fazla kişi öldürmekten yargılanması bekleniyordu. Bakışlarında yalnız kalanın kapkara, sessiz hüznü okunuyordu. Ç. Cezanın indirilmesi. Kanunumuzda bir hüküm vardır. Kan gütme nedeniyle öldürülene ölüm cezası verilir. Bu hal cezayı indirici yasağı neden sayılmaz. Sayılsa idi yasanın ağırlatıcı nedeni saydığı uygulamada indirileceğe dönüştürüldü. Yasa ile çelişkiye düşülmez ki, bilmem doğru mu? Olay. Memo Urfa ile Siverek arasında ak ziyarete bağlı bir köydendi. Genç yaşta evlendi, babası ölmüştü, annesi kördü. Eşi Ayşe ay sarısı çiçek yüzlü bir kadındı. Güzeldi, ince belliydi, karınca misali. Memo'nun askerliği geldi, dertlendi. Karısı tarlayı sürmeyi bilemem ama anama bakarım, kendi anam gibi, davarlarını da güderim diyordu. Memo askere gitti. Mektup gelirdi Ayşe'den ara sıra. Aylar geçti, terhisi geldi. Diyarbakır'a geldi trenle. Ellerinde hediyeler, anası, karısı için aldıkları. Urfa otobüsüne bindi. Ak ziyaret kavşağında indi. Köye doğru yürüdü. Hacı nineyi gördü bahçesinde. Hacı nine onu görmemezlikten geldi. Karşıdan traktörün üstünde Hüsnü amcaya geliyordu. Yüzüne bakmadan durmadan geçti. Memo kendi kendine bir iş var bu işin içinde dedi. Evine yaklaştı. Kapıyı açtı. Annesi minderin üstünde oturuyordu. Memo anne dedi. Annesi irkildi. Sarıldılar. Memo Ayşe'yi sordu. Titrek sesle annesi olayı anlattı. 3 gün evvel Ayşe davarları çıkarmıştı, dönmedi. Sonra ölüsünü bulmuşlardı. 2 kişi ırzına geçmiş. Söyler diye boğup ölüsünü bir çukura atmışlardı. Memo sarardı. Kalktı köydeki jandarma karakoluna gitti. Başçavuş onu tanıyordu. Buyur etti. Sen karışma, biz buluruz dedi. Memo'nun önüne olay yerinde bulunan eşyaları serdi. Çoğu Ayşe'ninki. Yalnız aralarında bir çakı vardı kanlı. Memo çakıyı tanıdı. Daha çocukken oynadığı köyün varlıklı kişisinin oğulları olan 2 arkadaşına beğendikleri için sizin olsun diye verdiği çakıydı. Başçavuş tanıyor musun diye sorunca Memo tanımıyorum diye yanıtladı. Karakoldan çıktı, evine gitti. Tüfeğini aldı. 2 kardeşin nerede olduğunu tahmin ettiği köyden oldukça uzak bayinin yanına ancak gece vakti ulaştı. Köpek avladı. Bu onların köpeğiydi. Köpek sesini Hasan evden çıktı, etrafına bakındı. Memo ateş etti. Hasan sallandı, yere yuvarlandı. Biraz sonra Hüseyin evden çıktı. Elinde uzun namlulu tabanca vardı. Siten marka saniyede 30-35 mermi atar. Memo'nun elinde ise Karadeniz yapısı yerli tüfek vardı. Memo eline aldığı taşı sağ sol fırlattı. Taş düştüğü yerde gürültü çıkardı. Hüseyin orada birisi var diye bir şarjör boşalttı. Kısa bir sessizlik. Hüseyin oraya doğru giderken Memo nişan aldı. Hüseyin yıkıldı. D. İkiz kardeşler. Bu hikayeyi bir yerde okumuştum. Bir kız varmış, çok güzelmiş, dünya güzeliymiş. Başkalarına acı vermekten hoşlanırmış. Kendisini seven delikanlıya şöyle demiş. Git anneni öldür, kalbini çıkar getir, köpeğime ver. O zaman seni seveceğim. Delikanlı gitmiş, annesini öldürmüş, kalbini çıkarmış. Koşa koşa gelirken ayağı bir yere takılmış, düşmüş. Kalp yerinden yuvarlanmış, dile değmiş. Ah yavrum demiş, bir yerin acıdı mı? Bu bir hikaye gerçeği şu. Bezenir kadın severek de otururdu. Kocası erken öldü. İnce hastalıktan. Bezenir ananın iki oğlu vardı, ikiz. Ahmet ile Mehmet. Birbirine çok benzerlerdi. Yalnız Ahmet'in yanağında küçük bir ben vardı. Anaları buna bakarak onları ayırabilirdi. Biri ağlarsa öbürü de ağlardı. Biri bir şey istese diğeri de aynısını isterdi. Birinin kafasından bir şeyler geçerse diğeri onu hemen anlardı. Rüyaları bile aynıydı. Yıllar geçti, büyüdüler, iki delikanlı oldular. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Eskiden mahallede komşu kızı Kezban'la oynarlarmış. 10 yaşına kadar Kezban'ı unutamamışlar. Bahar gelince Bezenir Ana oğullarını alır, Sivere'ye 10 kilometreye kadar ötede Karacadağ'a, yaylaya 40-50 kadar hepsi kara kıl keçiden oluşan sürüyle beraber göç ederler. Oğlanlar altı direkli kıl çadırlarla kurarlar her yıl aynı yere. Biraz ileride Kezban Gilden'in çadırı kurulurmuş. Ahmet ile Mehmet ezandan sonra hemen yatmazlar, çadırın önünde otururlar, ileride Kezban'ın çadırında ışık sönünceye kadar oraya bakarlar, hep de konuşurlarmış. Siverek'te Urfa'da yaz geceleri başka yerlerinkine benzemez. Gökyüzü sanki yere iner, el atılsa yıldızlar toplanacak gibi olur. Tatlı bir serinlik çöker, arada bir yıldız kayar sessizce, bilinmez nereye gittiği. Ahmet bir kez davarları güderken uzaktan Kezban'la karşılaşmıştı. Kezban büyümüş, alımlı bir kız olmuştu. Ahmet Kezban'ın kendisine bir tuhaf baktığını sezmişti. Mehmet ise bir gün yaylanın tek çeşmesine Kezban'a rastlamış, konuşmamışlardı ama göz göze gelmişlerdi. Ahmet ile Mehmet'in yüreğine yaylalara özgü taş üstü yosun acısında kıpkızıl bir ateş düşmüştü. Acaba Kezban Ahmet'i mi, Mehmet'i mi ayırabilmiş miydi? Bir gün dertlerini birbirlerine açtılar. Bir sürü şaşkınlıktan sonra aralarında kavga başladı. Sürüp gitti. Konuşmaz oldular. Bir akşam yatacakları sırada tekrar kavga ederken Ahmet'in tabancasını Mehmet'e çevirdiği sırada Bezenir Ana araya girmiş. Bu sırada tabanca ile Mehmet'e ateş eden Ahmet anasını yaralamıştı. Her ikisi de yere yığılan anaları görünce telaşlandılar. Öteki komşunun traktörü ine analarını Sivere'ye taşıdılar. Hastanedeki nöbetçi polis memuru Bezenir Ana'nın ifadesini aldı. Bezenir Ana tabancanın evvelce ölen kocasının olduğunu, yatak yanı içinde sakladığını, yatakları açarken yere düşen tabancasını patladığını, kendisini böyle yaralandığını söyledi. Okuma yazma bilmezdi, ifadesinin altına parmak bastı. Biraz sonra gözleri başucunda bekleyen Ahmet ile Mehmet'e dikildi. Uzun uzun baktı. Sonra başını çevirdi yavaşça, ölmüştü. Savcı Bezenir Ana'nın dediklerine inanmadı. Ahmet ile Mehmet tutuklandı. Dava Sivere'ye Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Ahmet ile Mehmet Bezenir Ana'nın sözlerine uygun bir ifade verdiler. Silah adli tıpa gönderildi. Gelen yanıt şöyleydi. Silah Rus harbinden kalma, emniyet tertibatı bozuk, çok eski bir tabancaydı. Yere düşmekle patlayabilir, mermi ölene rastlayabilirdi. Ahmet ile Mehmet beraat ettiler. Biri Diyarbakır'da iş buldu, öbürü Kahramanmaraş'ta. Bir daha hiç konuşmadılar. İkiz, iki kardeş aynı kişiyi sevmişlerdi. Bu dağ kurallarına uygundu. Bezenir Ana'nın sözleri de doğa kurallarına uygundu. Evlat sevgisi. Beraat eden iki kardeş anaların ölmeden evvelki bakışındaki sevgi, acı, buruk affeden sevgiyi unutmadılar ömür boyunca. Doğa her zaman hakkı değildir, kurallar çatışınca. 13. Yarım Adam. Ceza kanunu insanları ölçer biçer. Örneğin tam deli ceza görmez, yarı delinin cezası indirilir. Adalet simgesi terazidir, öyle görmüşüz sürüp gider. Bilmem her şey tartıya gelir mi, insanın kilosu belki, ya aklı? Bir bilim adamı karakter ve beden yapısını incelemiş. Bir takım ilgiler görmüş bedende ruh arasında. A. Bedende yarımlık. Savcı onu kasten orman yatmaktan suçluyordu. Orman kenarı köy halkı da tehlike geçirmişti. Hakim ayağa kalktı, kürsüden aşağı baktı, sanığı görmek için. Sanığın yarısı yoktu. Evvelce bir kazadan, bedeninin kaidesi bir meşin örtüsüyle yerden ayrılıyordu. Ayak yerine bileklerine bağlı takunyayla gibi iki kalın tahta, sanık sızlanıyordu. Tarla açmak için yangın çıkarmamıştı. Sigara içerken rüzgarla savrulan çıngı kuru yaprağı tutuşturmuştu. Söndürmek istemiş, yetişememişti. Bağırmış, duyuramamıştı. En yakındaki insanlara kadar sürüklenmişti. Çok geç, onlar da bir şey yapamadılar. Hakim sorular sordu, düşündü, karar verecekti. Kanunu karıştırdı. Yarım adam için verilecek cezayı arıyordu, bulamadı, yoktu. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.